Şu an keşke video açık olsaydı. Böyle gerçekten kulağıma kadar sırıtıyorum. Aşırı hoşuma gitti. Ne kadar sıkışmışız bu ülkede ya. Bira içebiliyor olmama izin verilmesine mutlu oldum böyle. Hani oley falan diyorum. Yani bira ya. İçeyim bir zahmet. 34 yaşında bir insanım.
Tüm izinler senin. Başlıyorum programı.
Tüm izinler benim diyerek başlıyoruz. Hello.
Merhaba. Umarım annem günümüzün 2021'deki ilk programına, Şubat'ın birinde kaydettiğim bu programa hoş geldiniz. Vallahi bir heyecanlandım, bir özlemişim jingle'ı duymayı. Deniz Dülgeroğlu bu hafta 2021'in ilk konuğu. Deniz'i bilenler biliyordur diye düşünüyorum. Kendisi podcast camiasında adını sıkça duyduğum bir podcast'in yapımcısı ve sunucusu. Ama sanırım onu sadece podcast olarak da yapmıyorsun. YouTube'da falan da aktifsin aynı isimde
Evet.
programla, değil mi? Merhaba, hoş
Hello
geldin. Hoş geldin.
Tu. Aşkıcım bu arada müziğinden o kadar gaza geldim ki böyle el çırpasım falan geliyor şu an gerizekalı gibi. Hello.
Ben de bu arada hoşuma gitti, yani böyle şey oldu, uzun zamandır bu anı yaşamadığım için. Aa, ne tatlı, böyle bir şey vardı, istediğimizi konuşabildiğimiz bir alanım vardı benim diye bir heyecan yaşadım. Yani bir şekilde 3 gündür istediğimiz her şeyi konuştuğumuz bir mecrada aslında
Evet.
senle kaynaşmamıza rağmen oraya geleceğim. Yine de
Tamam.
bunun tadı ve keyfi başka diye düşünüyorum. Aslında Deniz'le birlikte bugün bu programı 9'da yapalım diye, kaydedelim diye konuştuk ama tabii ki ülkede olanlar olmaya devam ediyor ve canımızı sıkan bir takım meseleler yüzünden sürekli erteler olduk. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin içeride gözaltına, her çıkan öğrencinin gözaltına alındığı, polislerin okulun çevresini sardığı, rektörün bir şekilde öğrencilerin yanına gitmediği bir dünyayı Clubhouse'da canlı canlı dinliyoruz ve ayrılamıyoruz. Aslında yani bir yandan ben böyle, Deniz hala geldiğinde polisler okula mı girmiş, ne olmuş gibi bir heyecan ve endişe yaşadım. Şimdi bir an önce bitsin ve oraya geri dönelim gibi diye de bekliyor bir tarafım. Yani ne yaşıyoruz ya biz? Ben gerçekten artık bunu sorgulamaktan, düşünmekten, yani bir saattir falan gözlerim dolu dolu bir şeyler dinliyorum.
Yani ben şöyle düşünüyorum. Bana yine tekrar Orta Doğu'da yaşadığımı hatırlattı bu ve bana çok çok da sık sorulan bir soru. Deniz senin hani böyle hani bir Amerikan okulundan mezunsun, hani böyle bir eğitimin var, yurt dışına gitme ihtimalin muhtemelen fazladır ortalama bir insana göre. Neden gitmiyorsun derken hep şey diyorum. Ben ülke kötü oldu diye gitmek istemiyorum. Ben burada kalıp bu ülkeyi tekrar yaşanabilir bir hale getiren bir insan olmak istiyorum. Buna bir katkım olsun istiyorum. O yüzden bence şu an çok anlamlı yani bu programı bu ortamda kaydediyor olmamız. Yani ben mesela bu ülkede kadınların seks yaptığının rahatça konuşulabiliyor olmasını istiyorum. Eğer böyle bir ülke olsaydı zaten Boğaziçi'nde şu an polisler olmazdı. O yüzden bence şu an direnişin bir parçası bu program. Çok mutluyum o yüzden buraya konuk olmaktan.
Çok tatlısın, çok teşekkürler. Ben de aynı histeyim tabii ki. Zaten böyle bir duyguyu ve durumu savunduğum için bu programı yapıyorum. Fakat evet, orada bir direniş, bir eylemin keşke içinde olabilsek, keşke Keşke biz de başka, yani bağırmak dışında da insanın bir şey yapası geliyor. Ben özellikle böyle yerimde duramam böyle durumlarda, ama
Kesinlikle.
hiçbir şey yapamadığımızda bir
Ama
sorun
Atatürk'ün hani böyle şey diye bir lafı var ya, hani beni görmek illa benim yüzümü görmek değildir. Hani benim fikirlerimi savunmaya devam ediyor olduğunuz sürece zaten hani Atatürk yaşıyordur diye, böyle hani aşırı ilkokul klişesiyle. Bence gerçekten hani o yüzden illa Boğaziçi kampüsünde olup şu an bağırmamıza gerek yok. Kadınlar seks yapıyorlar ve bunu konuşabiliyorlar ve hani bu ülke gerçekten hükümetin dayattığı şekilde yaşamıyordur demek de bence bu programı yaparak direnişim bir parçası olmak demek. O yüzden bence şu an kendimizi aktif olduğumuzu hissedebiliriz yani. Ben böyle düşünüyorum.
Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, ben de bu hisle birlikte programa odaklanıp devam ediyorum. Kendimi de kötü hissetmeyecek bir şey yok diye düşünüyorum. Arada da böyle.
Kendini çok iyi hisset. Şu an biz bayağı sisteme başkaldırıyoruz Tülü yani.
Evet, haklısın. Yani evet, sanki o başı kaldırdık, baş kaldırdık bir hani, tamam yapıyoruz bunu ama sanki falan diye. Ben ama böyle biriyim zaten. Okey. Deniz, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şöyle bir sıfırlıyorum. Şu kafamı şöyle bir sıfırlıyorum. Ve aslında bir diş hekimi olduğunu, diş hekimliği okuyup bitirdiğini, Robert Koleji'nde okuduğunu, sonra diş hekimliği yapmadığını,
Evet.
reklamcı olduğunu ve
Hı.
Merdiven Altı Terapi adında bir podcast hazırlayıp sunduğunu biliyorum.
Hı.
Ve terapiye gide gele podcast yapmaya karar verdiğinde biliyorum. Öyle
Hı.
anladım. Ve podcastinde de aslında çeşitli travmalarından bahsettiğini de söyleyebiliriz. Şimdi bir hikayeni senden dinleyelim öncelikle.
Evet, yani podcast'ımı dinlemiş olanlar varsa ben hikaye anlatmaktan çok sıkıldım ama özetle Tülo'nun dediği gibi diş hekimliği okudum. Ama diş hekimliği okumamın sebebi annemin işte savaşta bile dişçiler aç kalmaz, o yüzden hani sağlık sektörü hep ayakta durur demesiydi. Bana yatıp oku ya da diş hekimliği demişti. Babam da doktor bu arada. Babam delirdiği için tıp yüzünden ben dedim ki okey, yani ben delirmek istemiyorum. O zaman diş hekimliği okuyayım. Ama diş hekimliği ben yani podcast yapmamdan anlaşılacağı üzere konuşmayı çok seven bir insanım. Ve diş hekimliğinde konuşmanız mümkün değil. Çünkü zaten bütün hastalarınızın ağzı açık olduğu için siz kendi kendinize hastanızı tedavi uygularken bir yandan böyle karşınızdaki fayans kaplı duvarlara bakarak düşünüyorsunuz ve düşün düşün boktur işin. O yüzden böyle benim gibi bir insan için eninde sonunda böyle çok depresif bir şeye dönüşüyor böyle. Hani o bir spiralden aşağı ine ine böyle çok karanlık bir yere gidiyorsunuz. Ben de en sonunda gerçekten dedim ben herhalde artık kendimi öldüreceğim ya da yani mümkünatı yok bu şekilde hayata devam etmemin. O yüzden dedim ki Deniz intihar etme. Yani bu hayatını öldür ve kendi kariyerimi bitirmeye karar verip sıfırdan başlamaya karar verdim. Aç kalmak dahil her şeye okey oldum. Hayattaki en büyük korkum annem yüzünden aç kalmaktı. Ve o yüzden bir reklam ajansına gidip işte dedim ben başlamak istiyorum ajansımızda stajcı olarak. Sağ olsunlar beni aldılar. Onlar da işte böyle herhalde bu kadar eğitime okey olduysa bu ve bırakmak istiyorsa bir bildiği vardır diye düşündüler. Sonra bir şekilde reklamcılıkta tutundum ve sonra reklamcılıkta tabii ki hani şey var, hep markaların size brieflediği hani sektör jargonuyla hikayeleri anlatmanız gerekiyor. Yani arkadaşı diyor ki ben bunu anlatmak istiyorum. Ben hep o hikayeleri anlattım. Ve ilk başlarda çok zevkliydi dişçiliğe göre. Dişçilik deyince burada diş hekimleri kızıyor ama ben hep kolay olduğu için dişçilik diyorum. Özür dilerim. Ama sonrasında şunu fark ettim. Başka bir markanın hikayesini anlatmak bana yetmiyor. Ben kendi hikayelerimi anlatmak istiyorum. O yüzden bir podcast yapmaya başladım Merdiven Altı Terapi diye. Ben çünkü benim annem babam boşandı ben 10 yaşındayken ve ben terapiye gitmeye başladım ve terapi yüzünden Taksim sayesinde terapi sayesinde diyeyim çok sorgulamaya başladım yaşadığım şeyleri, yaptığım şeyleri. O yüzden de şunu fark ettim. Birçok insan terapiye gitmiyor ve sorgulamıyor. O yüzden kendim vardığım çözümleri, hayatta böyle hani edindiğim deneyimleri paylaşmaya karar verdim bir sesli kayıt yaparak ve ilk başta işte mesleği nasıl bıraktım hikayemi paylaştım. Ondan sonra başka bölümlerde de başka hikayelerimi anlatmaya başladım. Özetle artık markaların hikayelerini değil kendi hikayelerimi anlatıyorum.
Güzel. Bence doğru bir yönelim. Yani insanın kendisini
Teşekkür
ifade
ederim.
edeceği bir alan yaratmak, ki ben de benzer sonuçta hani meslekler değişiyor ama durumlar değişmiyor. Aramızda çok da fark olduğunu düşünmüyorum. Hisler, yani kendi alanını yaratıp bağırma isteği, konuşma isteği ve birilerine kendini duyurma isteği sende de mevcut olduğunu görüyorum. Deniz, günlerdir Clubhouse'dayız ve ben ilk bir odaya girdiğimde senle karşılaştım. Zaten o gün bu kızı ben hemen programıma konuk almalıyım. Bır bır bır bır konuşuyor dedim. Gerçekten yani ondan önce hani babi hani konuk alayım konuşayım hiç aklıma gelmemişti açıkçası.
Ya şu an yüz yüze olmak istedim. Ben şu an mesela direkt sarılırdım. Çok temin oldum.
Evet, öyle bir tipsin. Böyle direkt sarılırsın. Orada herkesle arkadaş oluyorsun. O kadar tatlı bir enerjin vardı ki hani o ilk günden beri. Ama yani ben birazcık şaşkındım. Yani ilk girdiğimde bugün böyle üçüncü, dördüncü gün falan olabilir. Şaşkınlığım da şuydu. Hani evet ben bir podcast yapıyorum ve bir yıldır sürüyor bu podcast.
Bu arada tebrik ederim yani. Ben muhteşem bir başkaldırı olduğunu düşünüyorum bu podcast'ın.
Teşekkür ederim. Ya aslında demek istediğim şey şu. Evet, seks konuşuyorum ama ben bir sürü insanın bana gözünü kaydırması, dudağını bükmesi, abi işte yattığı adamları mı anlatıyor demesi gibi bir sürü eleştiriye de maruz kaldım. Ve böyle birden bu aplikasyona girdiğimde şunu fark ettim. Aslında bu burun kıvıran ve dudağını büzen bir sürü insan sadece seks konuşuyor ve seks konuşmak için yarışıyor. Yani o anı bekleyen bir topluluk gördüm. Ya bu benim bir yandan eleştirmediğim ve hoşuma giden zaten savunduğum bir dünya. Bir yandan da lan ne konuşuyor oha falan diye dediğim muhabbetler de oldu. Bir dakika. Hemen yine tabii ki bir dikkatim dağılacaktı. Dağılmazsa olmaz benim bu programda mesela.
Dağılsın dünya. Ya.
Ya ve pardon hemen bu konuyu bir şeye bağlayacağım. O gün ilk odaya girdiğimde sen vardın ve şey konuşuyordunuz. BDSM hakkında bir seksolog çağırdığınızdan ve ya tam da hatırlamıyorum aslında böyle arayıp önden de
Expo
sormak istemedim ama hani hangi işte köleliği mi istersin, seni çiğnemesini mi istersin partnerinin,
çağırmış.
bir de bir şey daha vardı, üç şıklı bir soru soruldu, sen hatırlarsın
Sizin
bunu.
çünkü ben de hatırlayamıyorum eğer benden yardım bekliyorsan.
Ha, evet. Neydi? Bir boğmaydı, bir işte üstünü çiğnemekti, bir de işemek miydi? Bir şey. Ya öyle bir şey
Bir
miydi?
şey.
Hatırlamıyorum.
İşemek değildi sanki ama.
İşemeyi attım. O işeme sıçma şey hep ben böyle bir
O
attım.
başka bir şey.
Evet.
Evet.
Tabii ki attım.
Tabii ki içemek falan diyormuşum.
Ve böyle ben birazcık böyle şey oldum. Ne oluyor ya? Bir dakika ben bunlarla niye bunu konuşayım? Bu benim özel hayatım gibi bir his oldu benim o an. Bana bunu yaşatan dünya varsın kimlere ne yaşatsın dedim. O yüzden aslında biraz bunu konuşmak istiyorum. Sen de aynı şeyi hissettin mi? İşte sana bugüne kadar o Clubhouse'da sorulan seks ve cinsellik hakkında sorular neler oldu? Duyduğun en cüretkar soru neydi? Çünkü dün biz böyle geyik olsun diye bir oda açtık Selver'le. Orada da böyle mastürbasyon falan konuşmaya başladık ve gerçekten böyle bir geyik yapıyoruz ama hani tabii ki bir umarım annem dinlemez programı da değil. Ve şöyle bir şey oldu. Artık birisi bu söylediğim şeyi en sonunda anlatmaya başladım. Hani böyle bir şok oldum abi insanlar neler konuşuyor falan. Bir kız şey dedi. Evet ben de bir odaya girdim. İşte sevgilinin götünü yalamaktan hoşlanıyor musun gibi bir soru sordular. Şok oldum falan dedi. Hani bu kadar aleni, açık açık konuşulması sana ne hissettirdi? Ben de çok güzel dediğim gibi biz de konuştuk dün. Fakat birazcık böyle detaylandırmak, ne oluyor, neredeyiz biz, bunlar kim, kimler dinliyor, götümü de yalayanı mı söylüyordum ben, hayatta neydi onlar falan gibi bir his yaşattı mı sana da?
Ya bende şöyle bir şey var. Ben açıkçası birisi benim götüm yaladı demeyi hiçbir şekilde sır olarak görmüyorum. Ama götümü yalayanın kim olduğunu söylersem ve acaba hani böyle hangi saniyede bu arada seni de çok seviyorum falan dediysem, hani mesela bunu paylaşma mahrem olduğunu düşünüyorum. Ama diğer türlü hani şey gibi geliyor. Teknik gibi geliyor. Tekniği her türlü paylaşabilirim. Ben hani hiç grup seks yaptım mı sorusunu bana sorarsan çok net bir şekilde cevaplarım. Ama kimle grup seks yaptın dediğinde bence o zaman işte mahreme giriyor gibi düşünüyorum. Yani diğer türlü zaten grup seks yaptığını saklamaya çalışıyorsan o zaman yani grup seksin kendisinden mi utanıyorsun sen? O zaman sosyolojik olarak bu kavramdan utanıyoruz anlamına geliyor. Diğer türlü bireysel bir şey. Hani tabii ki de atıyorum müdürümle grup seks yaptım dersen tabii ki herkes benimle ilgili konuşur. Ama grup seks utanılacak bir şey demek çok farklı bir şey.
Evet, haklısın. Zaten asla böyle bir şey savunmuyorum. Hani öyle bir şey demek de istemiyorum. Sen şu an fikrini söylüyorsun ama mesela ben şeyi hatırlıyorum. Yatakta ya şeyden bir böyle bir sürü insanın bir anda böyle, neyse ben saçmalıyor muyum acaba ya? Bir anda bir aydınlandım. Bir dakika.
Saçmalamak diye bir şey yok yani. Kim karar veriyor bu doğrulara, yanlışlara lütfen?
Umarım annem dinlemez diye program yapıp bunu eleştiriyor gibi gözükmek istemem kesinlikle, ama bir yandan da gecenin dördünde bir erkeğin yani işte boşalmadan önceki tam bir işte oradan bir tavsiyesi bir şey garip geldi, anladın mı? Böyle biraz erotik geldi. Orada da böyle oha, bunlar ne zaman bu hale geldik, biz böyle miydik, hani biz bunu konuşunca bir konuşuldu bu konu falan gibi bir his
Ya
yaşattı
bence
bana.
şöyle bir şey oluyor Tülü. Erkekler için bu her zaman bir silah gibi böyle yani. Erkekler ne kadar saldırgan ve güçlü görünürlerse o kadar seksi olduklarını düşünüyorlar. O yüzden ben şu kadar kadınla yattım, şu kadar kez grup seks yaptım, işte şöyle şöyle oral seks yaptırdım bir insana demek onlar için çok böyle bir mizah bile kaynağı olabiliyor. Yani komik bile algılanabiliyor ve kadınlar bile buna gülebiliyor. Ve o yüzden de Clubhouse gibi bir yerde çok niş bir kitledeyiz. Hani eğitim seviyesi yüksek bir yer. Dolayısıyla hani böyle üniversite mezunu birçok kadın, hatta üzerine işte master doktora yapmış kadınlar var. Dolayısıyla aralarında çok fazla feminist kadının var olduğunu düşünüyorum. Ve onlarda da şey isteği bence oluşuyor. Bir dakika yani hani siz seks hikayenizi anlatıyorsunuz biz anlatamayacak mıyız deyip o yarışa girip bence birçok kadın da seks hikayesini anlatıyor. İçten içe eminim çoğu da tedirgin oluyor. Durduk yere neden seks hikayemi anlatıyorum ki ben hani açıkçası ben de yani hayatımda çok az insana seks hayatımı anlattım ki yakın arkadaşlarım bile çoğunu anlatmam. Çünkü bence hani o mahrem olarak yaşadığında güzel böyle başka birisine anlattığın zaman public olduğu zaman hani zevki kaçıyor gibi hani aynı şeyi vermiyor. Hani benim hoşuma gitmiyor
Evet.
çok fazla paylaşmak açıkçası ama hani orada böyle sırf erkeklere bu size ait bir güç değil biz de seks yapıyoruz deme yarışına girdikleri için bence birçok kadın bu rahatsızlığı hissetmesine rağmen anlatmaya ihtiyacı duydu diye düşünüyorum ben.
Yani rahatsızlık gibi de değil, hani ben sonuçta ben mesela anlatmayı severim. Anlatmakta çekinmem. Çünkü işte bu konuşulabilen bir şey olmalı zaten. Ahlaki değerlerimiz bununla sorgulanmamalı. Ben bu programı bu yüzden yapıyorum zaten. Zaten anlatmadığım şey de kalmadı. Ama orada bir şey yaşadım. Hatta şöyle, yani orada anlık konuşuyorsun. Ve kaydedilmeyen bir şey o. Senin söylediğin şeyler kaydedilmiyor. Fakat ya umarım annem dinlemez. 45 bölümdür Spotify'da istediğin her an o kayda ulaşabilirsin. Buna rağmen orası bu aşamada birazcık fazla geldi. Yani birden artık, yani bu bir dikkat çekme yöntemi mi acaba? Kendi sesini duyurma yöntemi mi? Yani bambaşka yerlere gibi gittim bir sürü insandan dolayı. Dediğim gibi eleştirmiyorum. Sadece ben bile biraz şaşırdım. Bana bile fazla geldi.
Ya bence birazcık şey gibi hani ben ortaokul lisede yaşadığımız şeylere çok benzettim şu an Clubhouse'daki olayı. Çünkü hani sırf popüler olmak için birilerini böyle hani zorbalık yaparak aşağılamak, hani onu böyle ezerek üzerinden şaka yapmak vesaire ortaokul lisede okeydi ama şimdi bence yaşımız büyüdükçe ben hani kendimi çok sorguluyorum. Bence başka bir insanın fiziksel bir özellikle falan dalga geçerek hani başka birilerini güldürmek bana hiç normal gelmiyor, hiç doğru gelmiyor ama şu an görüyorum ki 30 küsur yaşına gelmiş insanlar sadece böyle hani dikkat çekmek için şu an başkalarını aşağılamayı tekrar ortaokul lisedeki gibi normal bulmaya başladı Clubhouse'da. O yüzden bence dediğin gibi şey var hani sırf ışıklar kendi üzerine dönsün diye birçok insan böyle nasıl diğerlerinden farklılaşırım diye başka hikaye anlatmaya başlıyor. Burada şey söylemeden demeyeceğim ya. Ben bir program izliyordum. Eskiden Dijitürk'te vardı. Böyle bir plastik cerrahi üzerine bir programdı. Beverly Hills'in posta koduydu, şeysini unuttum, numarasını, neyse. Orada böyle bir kadının şeysi vardı, silikonları, ve silikonları artık böyle öyle o kadar büyük yaptırmış ki hani sağlığını tehdit ediyor, ölüm riski varmış. Kadına şey diyorlar, hani neden bu kadar büyük yaptırdın? Şey diyor, ben Los Angeles'ta yaşıyorum diyor. LA'de zaten diyor herkesin memesi çok büyük yani, ve büyük meme zaten çok standart. Dikkat çekmek için artık büyük memenin çok daha ötesinde, ölümcül riskte büyük meme yaptırmam gerekiyordu ve onu yaptırdım diyor. Bence Clubhouse'da şu an biraz o yüzden hani böyle onun yaşandığını hissediyorum. Zaten seks konuşmak o eğitim seviyesinde okey. O yüzden ekstrem seksimle ilgili ne anlatabilirim dikkat çeksek. Biraz o böyle yaşanıyor gibi geldi bana sabaha karşı.
Olabilir. Evet. Sabaha karşı ve alkol oranının yüksek olması da biraz dikkat çekti
Evet.
yani sabah alkol. Ama yani herkes istediğini yapabilir tabii ki. Bu
Tabii ki yapsın.
dünya bizim dünyamız. İsteyen istediğini yapsın. Hiçbir şekilde. Herkes birbirine biraz saygı duysun yeter. O zaman bu Clubhouse dedikodusunu da yaptıktan sonra, bu arada ben bu programdan sonra senle mesela yarın hani bunu yükledikten sonra, yani birilerinin dinlediğini düşündükten sonra orada bir üzerine konuşmak ve belki insanlardan soru almak gibi bir fikir edindim. İstersen de. Bence tatlı olabilir, ikimiz bir
Çok tatlı.
o da açsak. Umarım annem dinlemesin 45. bölümü diye. programı şey yapabiliriz. Yorumlayabiliriz gibi geldi. İsteyen olursa belki de, yani kimsenin ilgisini çekmeyecek bir şey. Abi yeter artık yani. Zaten
Ya zaten.
dinledik. Ne soracağız bu kadınlara?
Saçmalama, böyle bir şey olabilir mi yani?
İnsanlara sordum. Deniz, senin de böyle tatlı bir şey var, fan kitlen var. Seni seven insanlar, böyle Deniz Deniz Deniz diye böyle merak edenler, sorular soran insan topluluğuyla karşılaştım. Ve tabii ki en baştan bu programın bir klasiği olan ilk seksinden sorularıma başlıyorum. İlk seksini bize anlatmak ister misin, ilk tecrübelerini? Ya aslında ilk keşfedişini de öncesinde sorabilirim. İlk seksine bağlayabilirsin.
Tamam. Benle ilgili genellikle şey var, böyle dışarıdan tek kelimeyle özetlenecek olursak, bence beni böyle marjinal diye insanlar özetliyor gibi hissediyorum. Hani çünkü mesela profil fotoğrafına baktığın zaman işte ensesini kazıtmış, oraya dövme yaptırmış falan bir kız, böyle 30'dan fazla dövmesi olan zaten bir kız, muhtemelen bir Orta Doğu ülkesinde marjinal diye tanımlanır. O yüzden de şey diye düşünüyorlar hani. Yani bunu neden böyle söylüyorum? Birlikte olduğum birçok erkek ve hani sevgililerim de aralarına dahil hep şey diye düşün der. Deniz çok erken yaşta seks yapmıştır. Hayır, Deniz ilk seksini 18 yaşından sonra yaptı. Ben çünkü çok çekingen bir çocuktum ve yani böyle inanılmaz duygusaldım hep. Hala öyleyim. Zaten hani o duygusallığımı ve incinebilirliğimi bence kamufle etmek, böyle hani insanları yaklaştırmamak için çok böyle İngilizce kelimesiyle tough, Türkçe kelimesiyle belki hani sert, korkutucu diye tabir edebileceğimiz böyle bir dış görünüş geliştirdim. O yüzden erkekler genelde bana yaklaşmaktan çekinir ve ortaokul, lise boyunca da çekindiler. O yüzden ilk cinselliğimi keşfetmeye başlamam kendi kendime oldu. Hiçbir erkeğe kendime yaklaştırmadım. Mastürbasyon yaparak, ve yani şöyle söyleyeyim, işte okuduğum, o senin söylediğin Robert Kolej'de bir çocuktan hoşlanıyordum ve mezun
Okay.
olduktan sonra öğrendim ki çocuk da beni beğeniyormuş, ama ben çocuğa asla ve asla hiçbir adım atmadığım için bunu hiç bilmiyordum. Çocuğun böyle fantezisini kurarak mastürbasyon yapıyordum. Sonrasında böyle hani artık birazcık daha cinsellikle barıştıktan sonra siktir dedim ya, neden böyle çocuk da benden hoşlanıyormuş, niye bu fırsatı kaçırdım, ama o zamanlar kimse kendime yaklaştırmak istemiyordum. Buradan da ilk cinselliğime bağlayacak olursam bayağı şöyle tuhaf bir hikayem var. Bunu da böyle bu arada arkadaşlarıma bile söylemedim. Şu an ilk kez söylüyorum. Çünkü bunu bana galiba kimse sormadı, ilk cinselliğini nasıl yaşadın diye. Ben ilk cinselliğimi yaşayan kimse yok. Daha doğrusu ilk cinselliğini benle yaşayan erkek bunu bilmiyor. Çünkü ben bekaretini birisini kaybetmek üzerine konuşan kızlardan hikayelerini dinlemiştim ve şunu fark etmiştim. Birçok erkek böyle şey tribine girmiş, hani oha ilk benle yaptı, hani bütün sanki şey var ya hani varlığım Türk varlığına armağan olsun hani böyle bütün o
Evet.
cinsel varlığım senin varlığına armağan olsun dermişçesine sanki sen hani bekaretini ona hediye ediyormuşsun gibi algılıyormuş bir sürü erkek. O yaşta onu fark etmiştim ve o yüzden şey diye düşündüm. Ben bekaretimi kimseye vermeyeceğim ve hiçbir erkeğe bunu yaşatmayacağım. İlk cinsel tecrübemi yaşadığımda o erkek ilk cinsel tecrübemi onunla yaşadığımı bilmeyecek. O yüzden bekaretimi kendi kendime bozdum ve ilk cinsel tecrübemi
Aa.
evet.
Aa, çok iyi. Var benim de bir kız arkadaşım ama senden böyle bir şey beklemiyordum. Aa, ne kadar bu böyle feminist, aktivist bir şeydir yani, harekettir. Gerçekten nasıl bozdum?
Yani içime bir şey
Ne
sok.
soktun işte soruyorum. Madem konuşuyoruz. Hoş
Bunu
geldin.
söylemek çok.
Hoş geldin Deniz. Buyurun.
Evet yani içime o zamanlar çok küçük yaşta olduğum için tabii bir erotik şapağa girmeye utandığım için bir sebze sokmuştum. Bunu söylüyor olmak. Evet bundan mesela utanmamalıyım yani. Bunu
Yok hiç,
çünkü
evet
ben,
bu arada
yani bir sürü evet bir sürü insan yapıyor ve yani bu arada gerçekten de hani şimdi zamanı geriye aldınız farklı mı yaparsınız yemin ediyorum aynısını yaparım. Çünkü şey de çok kötü olurdu. O erkekle o stresi yaşıyor olmak hani ben sana böyle çünkü o çocuk için de çok zor yani böyle bir sorumluluk yüklemek hani bu kızdan bekaretini alacaksın. Yani neden bekaretini almak diye bir şey olsun ki alınan verilen bir şey yok. İkimizin eşit kılmanın bunun tek yolu çünkü penis için bir bekaret şeysi yok ya ben onun kaçıncı seksi olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla ben kendimi de eşitlemek için onu mu getirmek istedim? Ben de kendi bekaretimi kendim bozdum. Dolayısıyla ilk seksimizi yaptığımızda ikimiz de hani eşit durumda olduğumuzu hissettik. Hatta ben çok çok çok sonra çünkü bilmiyordum o çocukla sevgili olduğumu. Ben ilk seks yaptığım çocukla sevgili oldum. Hatta sonrasında 6 sene falan galiba bir ilişki yaşadık. Ben onunla 6. ayımızda falanken şey dedim. Ya bu arada biliyor musun ben aslında sana söylemedim ama sen benim ilk şeyimdin, partnerimdin. Ya street falan dedim. Asla inanmadı. Yemin ediyorum
Aa,
dedim. Ben
bir
aslında
şey
böyle bir şey yaptım falan.
söyleyeceğim.
Asla inanmadı.
Bir şey söyleyeceğim. Çok havalı bence bu arada bu yaptığın. Hani şey, herkes böyle yapsın bilmem ne gibi bir yerden söylemiyorum ama bence böyle cesaret isteyen ve ya ben o kadar tam tersindim ki, hani Allah'ım aşık oldum işte tamam artık sevişebilirim falan deyip böyle aynı adamla 10 yıl sevgili olan tam tersi bir karakterdim. Hiç öyle, şu an öyle bakmıyorum hikayeye. Ama bu bir sebze sokma hikayesi de daha dün gece birisi bana sordu. Daha doğrusu bizim olduğumuz odaya sordu. Vajinanıza hiç işte salatalık ya da herhangi bir sebze soktunuz mu diye. Böyle herkes bir yok ya sokmadım galiba falan filan dedi. Ben düşündüm, bir kere yeltendiğimi hatırladım. Ama tabii ki itiraf ettim, orada bunu konuştuk. Ama karşıma bunu, bekaretini bozacak kadının hemen ertesi gün geleceğini asla düşünmemiştim. Beni gerçekten etkiledin şu anda.
Ya bu arada havalı falan gibi kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Havalı diye bir şey bu arada ben inanmıyorum. Herkesin kendi sinir
Ya
rahat
evet,
hissettiği alan farklı. Beni
tabii.
o adamın öyle yaklaşması rahatsız yani hissettirecekti. O yüzden bu iyi geldi. Sen demek ki daha hani romantik geliyor diye düşündün. Sen öyle yaptın. Yani havalı diye bir şey yok. O kulluk kavramı beni o kadar sinir
Ya
ediyor
ama
ki bu
hayır,
yani.
yani kimse ihtiyaç duymama isteğinin senin o yaşta bile var olması, seninle birlikte olmasından bahsettim aslında. Hani buna o yaşta karar vermek, bir dakika ya kimseye ihtiyacım yok, ben bu işi bu kendim çözüyorum, sonra da yoluma bakıyorum diyebilmek kısmın havalı.
Okey,
Bunu
tamam. Şu an tatlı
uygulamak,
geldi.
evet yani hani
Evet,
şey,
teşekkür ederim.
sonuçta o zaman daha romantik baktığımız, işte dünyaların farklı olduğu, havalarda aklımızın başında olmadığı, havalara bakarak yürüdüğümüz bir dünyada sen buna karar vermişsin, bunu yapmışsın. Bunu yapan çok az insan vardır. Yani bu arada hani birine bunu söylemeden yapan, hani ilk olduğunu söylemeden gizleyip aman hiç uğraşamayacağım deyip sevişen, hiç önemsemeyen, ya binlerce kadın var tabii ki, hani bir sürü seçeneği var bunun. Hani böyle bunu yaptın, oha bir sebzeyle bekaretini kaybetmişsin, çok havalı gibi bir yerden asla söylemiyorum ki lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani kesinlikle
Dedikçe daha da korkuyorum.
sebze falan da diyoruz ya. Hani rokayla değil bu yani, bir yandan da yazın çok komik. Komik.
Erik'le falanmış böyle.
Ama böyle bir hikaye çıkmasını beklemiyordum yani. De böyle bir aktivist bir tarafı varmış bu hikayenin. Evet, dinliyorum.
Evet. Bu böyle. Bu sorunun cevabı bu kadardı galiba.
Peki bu kadar travmalarını anlatıyorsun, işte yıllardır terapilere gidiyorsun, işte şimdi duydum, hani bilmediğim bir şeydi, annenle baban sen 10 yaşındayken ayrılmış ki benim de büyük travmalarım var bence. Yani anlayabiliyorum manasında söylüyorum.
Çok mutlu oldum. Senin de mi annen baban ayrı?
Evet evet ayrı yani böyle şey değişik yılan hikayesidir bizim
Yani
ailemiz
yanlış
diye.
anlamasan harika diyeceğim. Şu an mutlu oldum.
Evet nasıl bir tipe benziyorum ki zaten şey gibi hani çok ya umarım annem dinlemez diye program yapıyorum Deniz ben.
Ya
bunun
bu arada zaten yani
tek
bir
nedeni annemin dinlemesini istememem değildir bence. Birisi Twitter'a şey yazmış ya terapist şey, psikoloğum her şeyi anneme bağlayamazsınız diye. Hani bir şekilde her şey o anneye bağlanıyor ya. Bu programın isminin bu olması da bence bir şeylere bağlanmalı.
ya
Ben söyleyeyim siz
buradan çok konuşurum ama senin akışını bozmak istemiyorum. Sen devam et.
de. Ya ben şeyi soracağım aslında. Çocukluğundaki travmalarının cinsel hayatına etkisi nasıl oldu? Bu arada ben bu soruların hepsini sana sorulanlardan harmanladım. Hani böyle kendim. Onu özellikle yapmak istedim. Genelde gelen soruları aldım. Hepsi çok hoşuma gittiği
Bu
için.
arada şu an mesela bu soru inanılmaz hoşuma gitti. Çünkü şey hani mesela demin dedim ya hani hikayeni anlat dediğin zaman sıkılıyorum. Çünkü 100 kere anlattım işte eskiden dişçiydim bilmem ne falan diye. Şu an mesela çocukluğunda yaşadıklarının cinsel hayatına etkisi nasıl dediğin zaman kendimi terapide gibi hissettim. Yani ilk kez ben de hani oturup aa şu an correlate ediyorum. İkisini bağdaştırıyorum ve şeyi düşünüyorum mesela. Ben bir yatılı okulda okudum. Ve yatılı okulda okuduğun zaman şöyle bir şey oluyor. Benim kaldığım odada 4 kız birlikte kalıyorduk. İşte 2 tane ranza vardı. Ve yani ben alt katta kalıyordum ve 10 yaşımda mastürbasyon yaptığımı hatırlıyorum. Yani azıcık fazla böyle parmağımı titretsem yani bütün ranza tok tok tok tok tok diye sallanıyordu ve üst kattaki uyanır. Ve dolayısıyla bu sana şunu öğretiyor yani çok da fazla böyle şey yapma olabildiğince çabuk gel. Hani bir erkek olsaydım muhtemelen şu erken boşanan bir erkek olurdum. Hani kendini çok fazla keşfetmene imkan vermiyor ki. Ben 10 yaşımdan mezun olana kadar lise 2'de ayrıldım yatakhaneden. Bir tek lise 3'ü Gündüz'de okumuştum. Hep yatılı okuduğum için kendimi çok fazla keşfetme imkanım olmadı. Hani evde olsaydım ve kapımı kitleme imkanım olsaydı muhtemelen hani kendime dokunurdum, aynada kendime bakardım, ne bileyim bir şeyler yaşardım. Belki internet bağlantılı bir bilgisayarım olurdu, oradan birilerine kamera açardım vesaire. Hiçbirini yapamayıp ben hep yorgan altında minimal dokunuşlarla olayları çözmeye çalıştım. Ve o yüzden de sonrasında üniversiteye geldiğimde ve artık lise bitmişti ve yatakhane hayatım bitmişti ve ayrı bir eve çıktım. O zaman mesela böyle hani şey zincirden boşanmışçasına der ya hani o artık özgürüm deyip bu sefer de böyle kendi bilmezcesine gerçekten her şeyi denemek istedim. Dolayısıyla benim hani önce çok böyle baskılanmış sonra da çok fazla özgür bırakılmış demeyeceğim. O özgürlük değil çok fazla her şeyi denemeye aç diyeceğim. Açlıkla yaşanan bir cinsel hayatım oldu. Sonrasında ikisinin bence ortasında bir yere böyle bir dengeye doğru gelmeye başladım.
Peki, yatılı okuldan öncesine dönersek, çocukken merakların başlamış mıydı? Yani işte evcilik oynarken işte oyun arkadaşınla öpüşmek, işte böyle bir doktorluk oynarken sevişmelere kaymak, dokunmalar, sürtünmeler daha öncesinde var mıydı? Oralarda da kapalı mıydın?
Ya zaten Freud'a göre işte bu 1. sınıftan sonra 2. sınıf gibi başlıyor. Latent dönem hani o cinsel uykuda olduğu dönem başlıyor. 5. sınıfta falan bitiyor. O yüzden ilkokulun çoğu cinselliğin uykuda ama 1. sınıfta mesela gerçekten de şeyi hatırlıyorum. Sıralar vardı o zaman hani tek kişilik böyle oturabileceğin sandalyeler değil. Bayağı böyle 2-3 kişi oturacağım bank gibi sıralar vardı. Ve ben o sıranın en kenarına gidip böyle hani ben kuku diyorum orada siz ne diyorsunuz hani başına demek bir çocuk için garip geldi. Kukumu böyle o sıranın en kenarına böyle denk
Ay ben
getirip böyle
de.
evet.
Evet. Bunu ama
Öyle.
yapıyormuşuz. Biz kızlar, kadınlar yapıyormuşuz. Onu birkaç kişiden daha duydum.
Evet.
Evet.
Öne arkaya doğru böyle kaykılarak böyle şey yapardım ve yani şeyi hatırlıyorum böyle. Ben bir de şey bir çocuktum böyle. Hep her şeyde birinciydim böyle. Hani Karabük dandik demir çelik işte devlet ilkokulundan böyle Robert kazanan hani tek çocuk falandım böyle hani çünkü aşırı şeydim böyle hani mucize çocuk falan diye bakılıyordum. O yüzden böyle şey bana çok utanç veriyordu. Öğretmen bir şey anlatıyor. Hani benim star çocuk olarak dinliyor olmam lazım ama ya o kadar tatlı bir his veriyor ki o sıraya sürtünmek ya Deniz hayır yapamazsın falan ama çok tatlı falan
Evet.
diye böyle ikisinin arasında gelgitlerle yaşıyordum.
Evet, çok iyi ifade ettin bunu gerçekten. Güzel canlandırdın. Peki, şeye döndük. Tekrar yatılı okuldasın. Sonradan bir dakika, sesim niye yankılandı? Yanlış bir şey mi yapıyorum? Yok, tamam. Yatılı
Yanlış bir şey
okuldasın.
yok.
Orada bir şekilde kapalı kutu, yani işte erken boşaldın, hızlı hareket etmek zorundaydın, ranzan oynamasın diye her şeyi yaptın. Sonra eve geri döndün. Aslında o geri dönüşünde ergenliğin bitmiş miydi bilmiyorum ama ergenliğinde açığa vurduğun, sonradan utandığın ya da bastıramadığın merakların nelerdi diye merak ediyorum ve merak ediyorlar bunu.
Bastıramadığım meraklarım ya ben bununla ilgili ayrıntılı gerçekten hani burada böyle çok şey anlatırım aslında. Yani mesela şöyle söyleyeyim ben bence teşhircilikten zevk alıyordum ama sonra bunun utanılması gereken bir şey olduğunu fark ettim ve baskıladım. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim ama onun yerine şunu özetleyeceğim. Ben şunu fark ettim. Ben üniversite hayatım boyunca Türk toplumunda ayıplanan böyle bir kadın için nasıl yani falan denilen böyle yasaklı bulunan birçok şeyden zevk alıyordum. Ve sonra şunu fark ettim. Yani ben bunu yaptığım sürece toplum beni dışlıyor. Özellikle kadınlar kendi aralarından çok dışlıyor. Ve o yüzden benim için çok büyük bir hani belki orospuluk kompleksine dönüştü bu. Hani ben orospu olmamalıyım. Ben hani bu kadar okumuşum, etmişim falan filan hani böyle ve şeyi de seviyorum yani sevilmek istiyorum çünkü zaten annem babam ben çok küçükken boşanmış sevgiye doyamamışım insanlar beni sevsin istiyorum o yüzden kabullenilmek için toplum normlarına uyum sağlamaya çok çabaladım ve sonra şunu fark ettim 20'li yaşlarımın sonlarında o kadar fazla gerçekten hani insana beni sevsin diye onların istediklerini yapmaya çalışmışım ki hani bir tırnak içinde peygamber olmaya çalışmışım o da ne demek cinselliği olmayan insan hani hiç kimsenin kocasını hiçbir şekilde tahrik etmeyecek, hiç kimsenin erkek arkadaşını hiçbir şekilde gözünün kaymayacağı bir kadın olmak demek, aseksüel bir kadın olmak demek. Kendimi oraya kadar itmişim. Hani insanlar beni her yere kabul etsin, denizden hiç zarar gelmez, deniz işte dünya tatlısıdır desin diye. Ve sonra şunu fark ettim, yani cinsellik birazcık ne yazık ki toplum normlarıyla yani çatışan bir şey. Gerçekten de birçoğumuzun fantezisi belki birisini en basitinden hani boğazından tutup şöyle bir gırtlaklamak, boğazını sıkmak. Kim der ki yani hangi hayat bilgisi kitabında yazıyor? Yani birbirimizi boğazımızdan sıkmamız bir diğerini tahrik eder diye öyle bir şey olabilir mi? Hepimiz minnoş minnoş birbirimize sırıtıp böyle canım benim falan demeliyiz. Yani o yüzden ben şunu fark ettim. Ben kendi cinselliğimden vazgeçmişim sırf insanlar toplum beni kabul etsin diye. O yüzden hani bu demin diyordum ya hani bir uçtan diğerine savruldum şimdi dengeyi buluyorum diye. O peygamber olma misyonumdan da vazgeçtim. Birileri gıcık olacaksa da olsun yani atıyorum ben mememi açmak istiyorsam mememi açayım. Okey benim etrafındaki bir kadın kendi erkek arkadaşına rahatsız oluyorsa o ikisinin problemi yani. Ben mememi açmak istiyorum.
Peki kabul görmeyeceğin fantazilerin var mı? Yani
Deli
dışa
misin? Hangi
vuramadığın.
fantezi kabul görür?
Yok yani hani en azından mesela uygulayamadığın, ben fantazilerim toplum tarafından kabul görmese de kendi yatağımda, kendi dünyamda uygulayabiliyorum örneğin. Yani
Aa,
sen
ben bütün
beni
fantezilerimi
bize örnek vermek ister misin?
uygulayamıyorum. Yani açıkçası ya şu an yine dürüst olacağım, teorik konuşacağım hiç isim vermeden. Ben şunu fark ettim. Benim gerçekten ya bir kitap okuyorum ben Tulu şey diye beden kayıt tutar diye The Body Keeps Scoreboard İngilizcesi iyi olan varsa İngilizcesini okumasını tavsiye ederim. Türkçesini de okudum İngilizcesini ve Türkçesi biraz kötü bir çeviri. Ama genel olarak şeyi anlatıyor. Gelişimsel travmatik bozukluk diye bir kavramdan bahsediyor. Eğer sen çocukluğun, ergenliğin gibi gelişim süreci boyunca bir travmaya maruz kaldıysan, yani büyük bir acıya maruz kaldıysan, senin artık hissetme eşiğin çok yükseğe çekiliyor ve daha sonrasında sen normal olaylardan, hayatın normal akışından bir şeyler hissedemiyorsun. O yüzden sen bir şeyler hissetmek için çok ekstrem olaylar istiyorsun. O yüzden muhtemelen mazoşist oluyorsun. Sana çok büyük şeyler yapılsın istiyorsun ya da çok yasaklı şeyler yaşamak istiyorsun. Yani ben açıkçası kendimde bunu gözlemleyebiliyorum. Ben gerçekten de normal ya mesela ben evliliğe hiçbir şekilde okey olabilecek bir insan değilim. Ben öyle aile kurayım, çocuk yapayım, minnoş minnoş yaşayalım.
Değil.
Kesinlikle başka insanların nasıl okuyor olabileceğini teorik olarak anlıyorum ama ben o insan değilim, ben yapamam. Benim cinsel olarak tahrik olmam için bir insana sürekli yeni maceralar, yeni bir şeyler gerekir. Tek eşlikte zaten çok zorlanıyorum. Ve ben şey yani istiyorum hani hep böyle yani mümkün olsa benim ilişkilerime zarar vermeyecek olsa hep yasaklı şeyler yaşamak isterim. Yasaklı şeylerden inanılmaz bir adrenalin duyuyorum ve o zaman yaşadığımı hissediyorum. Ha, bununla ilgili bana ne kadar rezalet bir kadın diyebilirsiniz ama siz işte yani eğer dinleyen birileri varsa ona şu an sesleniyorum. Siz bu travmaları yaşamadığınız için benim acı eşiğim çok yükseldi ve ben gerçekten çok böyle adrenalinli bir şey hissetmediğim sürece yaşadığımı hissedemiyorum açıkçası. O yüzden de bu beni böyle bir yere itti ama yani yapıyor musun dersen yapmıyorum. Çünkü ben bir yandan da çok fazla terapiye giden bir insan olduğum için çocuk yaşımdan beri artık terapi sürecim sonuna yaklaştım bu arada nihayet. Yani arkadaşlık ilişkilerime inanılmaz önem veririm. Sevgililerimden çok çok çok daha öne koyarım. Hiçbir şekilde bir arkadaşımı üzecek hiçbir şey bu anlamda yapmadım, yapamam da. Ama yani açıkçası eğer yani yarın dünya bitecek deseler çok fazla yasaklı şey yapardım.
Sen erkeklerden mi hoşlanıyorsun?
Yani ben şey olduğunu düşünüyorum böyle bir sert çizgiler değil böyle bunların degradeli alanlar olduğunu düşünüyorum. Hani Fifty Shades of Grey gibi yani. Çoğunlukla erkeklerden hoşlanıyorum diyebilirim.
Evet, bir tamam, okey. Evet, güzel anlattın. Yani şey, bağlayamadım dinlemekte, anlamaya çalışmaktan daha doğrusu. Ya kadınlarla ilişkin oldu mu diye soran olmuş ama zaten yani artık
Oldu.
evet, bunu anladım zaten. Hatta
Hı.
hani direkt kadınlarla mı olayların diye önce onu sorayım istedim. Hani ya böyle bir yakıştırılmış işte kadın erkek meselesi değilse yanlış bir şey söylemeyeyim diye.
Hı.
Birisi şey diye sormuş. Hiçbir erkek tarafından vücudu aşağılandı mı? Bir de estetiğin var mı diye de soran çok olmuş. Yani bunların
Hayır.
ikisini birleştirmek de bana bir hoş geldi. Hani öyle bir şey varsa eğer.
Ya ay aşırı hoşuma gitti ikisini birleştirmen. Çünkü ikisi birbirine bence çok bağlantılı.
Tabii ki.
Yani birincisi bir erkek tarafından aşağılandım mı? Ya çok ilginç. Ben genellikle böyle belki sert durduğum için ve fethedilmesi zor durduğum için genellikle çok övülüyorum. Hani şey olduğum için değil yani adrenalimayla aramdaki mesafenin çok net farkındayım ama hani bana yaklaşması zor olduğu için genellikle beni böyle eleştirmeye çok cesaret edemezler. Ama bir erkek arkadaşım oldu ve beni gerçekten öyle bir eleştirdi, öyle bir eleştirdi ki ilişkimde böyle hani az buçuk sürmedi. Böyle insan gitgide içselleştiriyor. Baya hani şeyde anladım bir uyan. Bana şey dedi. Sen erkek gibi giyiniyorsun. Dedi. Bana bu arada hani rüküş giyiniyorsun, kro giyiniyorsun falan diyebilirsin. Hani şey gibi hayal et. Pavyon şarkıcısını hayal et. Evet,
Beğenmeyebilirsin.
hani rüküş de, kro de bir pavyon şarkısını mesela hani maskülen diyemezsin ya hani saçının yanına gül taktıysa. Ben kendimi o kategoride görüyorum. Ben hani kesinlikle emin olduğum bir şey varsa ben feminen giyiniyorum yani. Ben maskülen giyinmiyorum. Orada böyle bir ya bir dakika nasıl falan oldum. Ve hani sonra terapimde şeyi fark ettim yani benim başka bir şeylerime o muhtemelen haset ettiği için o da benim özgüvenimi başka yerlerden
Çalmış.
yıkmaya işte aşağı indirmeye çalışıyordu. O da oradan saldırdı. O yüzden evet aşağılamaya çalışan oldu. Hatta bana özellikle ve özellikle başka kadınlarla yaptığı sekslerin hikayesini anlatmıştı. Ben hiç sormadığım halde o kadar iyiydi ki, şunun vücudu o kadar güzeldi ki diye. Hani tabii ki de ben dünyanın en iyi vücutlu insanı değilim. Hatta ben çok iyi bir vücutlu insan olduğumu düşünmüyorum. Ama hani Kendall Jenner'ın vücuduyla benim aramdaki fark bariz bir şekilde açık ama sen durduk yere ben Kendall Jenner'la seks yaptım ve o kadar güzeldi ki vücut dersen üzülmez miyim yani? Orada duygusal bir şey konu edersen bunu tabii ki üzülürüm. O yüzden evet estetiğim var mı? Ben estetiğe inanılmaz inanan bir insanım. Benim bu arada kız kardeşim plastik cerrah. Ve ben hani şey diye düşünüyorum artık nasıl bir Balenciaga çanta işte Prada ayakkabı alabiliyorsak güzelliği de aynı şekilde satın alabiliyoruz yani. Ben
Evet.
o yüzden hani benim imkanım varsa ölene kadar ki kız kardeşim sayesinde olacağını düşünüyorum estetik yaptırırım. Kız kardeşime botoks yaptırıyorum. Ondan sonra yakın zamanda çene ucuma dolgu yaptırdım. Ondan sonra göz çevreme böyle hafif çekme işlemi yaptırdım. Ve yani bana eğer doğal yani böyle abuk subuk durmayacağının sözünü verebilecek kadar profesyonel bir estetik cerrah varsa her türlü her şeyi ben yaptırırım ve bunun şey olduğunu düşünmüyorum çünkü hani sana nedir yani Tanrı verdi ve onunla mı övünüyorsun pardon hani ben çünkü aynı şekilde şunu da şey buluyorum bana mesela zeki olduğumu birçok insan söylüyor ben durduk yere bir insana sen aptalsın ve bana pardon doğuştan geldi bu zeka dersen bu benim çok utanmam gereken bir şey olur bu benim şansım yani şansım. Bunda nasıl övünebilirsin yani? Bu senin hiçbir şekilde hak ettiğin bir şey falan değil. Yani sen 1,80 boyu ya da hokka gibi bir burnu ya da kusursuz bir cildi de tesadüfen o çıktı. E peki o zaman sen şey mi diyorsun? Kusura bakma da benim şansım buydu ve sen bu adaletsizliği kabul edeceksin. Senin hiçbir şekilde erişim hakkın olmamalı aynı güzellikte burna. Al bakalım işte bilmem kim doktor bilmem kim aynı burnu yapıyor parasını verince yani. E o zaman yaptırır tabii ki. Tabii ki yaptırır yani. Ben o yüzden şeyi çok haksızca buluyorum yani estetiğin yerilmesine. Bu şey yani işte zenginlerin komünizme karşı olması gibi. Tabii ki sen kapitalizmi savunursun. Neyse daha da uzatmayayım böyle düşünüyorum.
Çok güzel ifade ettin. Herkes istediğini yapsın zaten. Yani
Tabii
benden
ki.
tabii.
Tabii
Herkes
ki. Ya
istediğini
günün
yapsın.
sonunda Hande teyze de çok pardon çok estetikli. Çok mu güzel? Evet. Yatmak istiyorum bir tane kere. Evet tam konu kapanmıştır. Bu kadın parası varsa neden daha güzel görünmek istemesin?
Evet. Ve bizi de ilgilendirmez gerçekten.
Kesinlikle.
Peki deniz hayallerini gerçekleştirmek için en çok ne kadar ileriye gittin?
En çok ben hayallerimi gerçekleştirmek için yani sorunun cevabını
Sınır,
düşünemedim. Sırf bunun
sınır,
peşinde olan bir insan.
yani hani öyle bir şey yaptım ki hani aslında yapılmazdı ama onu da yaptım. İşte uçurumdan da atladım. İşte
Ya bir
asansörde
dakika
kal.
böyle deyince literally atlama hikayem var.
Aa,
Hayallerimi gerçekleştirmek için diyemem de. Şöyle bir şey olmuştu. Şu anda da Cihangir'de oturuyordum da bundan yıllar önce oturuyorum pardon. Yıllar önce de yine Cihangir'de bir evde oturuyordum. Ve o zamanlar bir hatta o ilk erkek arkadaşım demin bahsettiğim işte o benim bekaretimi ona verdiğimi işte vermediğim için bilmeyen ilk seksimi onunla yaptım bilmeyen erkek arkadaşım. Onunla şeyiz birlikteyiz ve ama ben arada başka böyle son yıllarımızda hani ayrılıyoruz başka biriyle birlikte oluyorum falan filan. Neyse bir çocukla böyle bir arada bir ilişki yaşadım ve çocuk da bana böyle bayağı bir aşık oldu falan. Ve ondan sonra çocuk şey yaptı bana böyle ben hep her gece o zaman bir depresyonda mıydım neydim erkenden uyuyordum. Ben uyuduğum her gece çocuk da bir günlük yazmış. Aşırı romantik bir çocuk bu arada yani.
Aa, ne
Evet.
tatlı.
Evet ya yani bu arada düşününce çok tatlı gerçekten hani ağzıma sıçmak yerine çünkü sonradan ağzıma sıçan sevgililerim de oldu erken uyuyorum diye. Böyle hani Deniz sen şimdi uyudun ama işte bugün şunlar bunlar oldu falan filan diye. Neyse sonrasında bana hediye etti ve aşırı tatlı geldi bana bu o yüzden saklıyordum onu. Sonra ama o ilk sevgilimle barıştım o da dünyanın en kıskanç adamı ve şey oldu işte o böyle o sevgilimden ayrıldım ve İlk sevgilime tekrar işte o kıskanç olanla mesajlaşıyoruz. Ve mesajlaşırken olay birden yükseldi dedi ki ben sana geliyorum. Evi de bu arada benimkisine çok yakın. Ve yani geliyorum dedi. Benim de o evimde böyle. Benim normalde çok fazla kitabım vardır ama kütüphaneme yer yok. Annemde bütün kitaplarım. Küçücük dandik bir tane kitaplık var ve hani iki defter, üç kitap, bir de işte o çocuğun tuttuğu günlük var. Ve yani benim eski sevgilim de kıskanç ve her yeri kurcalar falan. Ya dedim bu bunu görür. Yani nereye sokacağım? Çöpe atsam çöpü açar. Bunu yapsam bunu yapar falan. Yani ne yapacağım ne yapacağım dedim. Ve ben birden panikle mutfağın penceresini açtım. Ve karşı apartmanın çatısına fırlattım o günlüğü.
Aa,
Ondan,
sonra da
ve
gidip
ondan
ağladın
sonra da
deme bana.
evet ve ondan sonra da birden hasiktir dedim ben ne yaptım bu yani böyle bir şey olamaz yani. Birincisi geçmişime saygısızlık. İkincisi yani gerçekten ben onu okuyup okuyup mutlu oluyordum. Çünkü ben çok fazla böyle annesine babasına sevgi görmüş bir çocuk değilim. Hani bir sevgilim beni her uyuduğumda günlüğe şey yazacak kadar sevmiş. Dedim ben bunu geri alacağım. Bu arada o zaman da baya bir şeydim. O akşam böyle baya bir bira falan içmiştim. Kafam çok güzeldi. Dedim ki hiç bok olmaz Deniz. Sadece kendine güven ve atla. Abi bir, iki, üç deyip karşı çatıya atladım. Bu arada yani şey zannedilmesin arada 5 metre falan yok ama hani 1 metre falan var. Gerçekten atlayabileceğim bir mesafe ama sonuçta literally bir şey aksasa ölür müyüm? Ölürüm. Bir kere atladım, günlüğü aldım. İkinciye de gerçekten geriye atladım.
İnanamıyorum
Ondan sonra da
cesaretine. Şu an ben bir fenalaştım mesela atladığını hayal ederken
bu
bile.
arada sakın şey zannedilmesin. Benim çok az şeyden korkum vardır ve Yani tek söyleyebileceğim, hatta dillendirebileceğim korkum, yükseklik korkum var benim. Gerçekten yükseklikten korkarım. Küçükken hep şeyi görürdüm, yüksekten düşerek öldüğümü. Yani ama ve yaptım ve ondan sonra getirip şey yaptım. Yatağın altına, bu arada çok ironik bence, çünkü sonrasında seviştik o çocukla o gece. O hani döşek diye tabir edeceğim yatakla karyolanın arasına soktum o günlüğü görmesin diye. Yani bu arada o günlüğü sonra da kaybettim, şu an yok yani acı bir şekilde, ama o evet, ama şey çok iyi oldu hani o fiziksel belki bir atlayış, ama o bana çok cesaret verdi. Hani oha, atlıyorsun ve ölmüyormuşsun. Hani çünkü
Evet.
hep aksiyon filminde gördüğüm bir şeydi. Bana çok şey kattı diyebilirim o atlayış.
Evet, güzel güzel bir hikaye. Programın sonuna geldik. Böyle aktı zaman, biliyorum. Hiç sanki demin başlamışız
Oha.
gibi.
Terapi gibi olduğunu anlamadım.
Evet, tam olarak öyle oldu. Ama gördün mü merdiven altı terapiyi? Deniz nasıl yapılıyormuş?
Abi Tülü, yani şu an resmen beni sinsice kandırmışsın gibi hissediyorum. Hiçbir şey anlamadım.
Aynen
Yaşandığım
öyle. Son bir soru soracağım. İnsanların merak ettiği bir şey bu. Terapiye ne kadar ödüyor diye sormuşlar, çok tatlı. Ya buna
ya
cevap vermek zorunda değilsin. Ben
onu
söylemek istiyorum.
söylemeyeyim, çünkü bugün bir psikiyatrist arkadaşımı Clubhouse'da bir session'a aldım ve şeyi söyledi. Gerçekten de şey oluyormuş. İnsanlara göre de fiyat veriliyormuş. Hani senin kazanç seviyen yüksekse
Tabii.
senden daha çok talep edebileceğini falan biliyormuş, ama sen hani ödeyemeyeceğini biliyorsa daha ucuz bir şey de istiyormuş. Ki bana bu arada şeyi de açıklamış olayım. Çok fazla, yani günde böyle belki 100 kere şey soruluyor. Senin terapistin kim, paylaşır mısın diye. Benim terapistim Haziran ayında mesleği bırakıyor ve dolayısıyla yeni hasta kabul etmiyor. O yüzden hani zaten benim terapiye ne kadar ödediğimin ve terapistimin kim olduğunun hiçbir anlamı yok.
Evet.
Ama yani eğer istiyorsanız, işte burada reklamını yapmayayım, online terapi uygulamaları var. Eğer bütçem yok diyorsanız, hani bence çok manyak kalitede bir şey aramayın. Ben hep şeyi söylerim, hani en iyi spor salonu evine en yakın olan spor salonudur. Çünkü o gerçekten her gün gideceğin spor salonudur. O yüzden terapide de hani en iyi doktoru bulursun, ama seansı 1.000 liraysa ödeyemedikten sonra, düzenli bir terapi alamadıktan sonra ne fayda? O yüzden hani gerçekten hani 100 küsür liraya bir terapi seansı online olarak karşılayabiliyorsan, en azından sürdürülebilir olduğu için daha mantıklı diyorum. Bu şekilde bu soruyu da cevaplamış oluyorum galiba.
Evet. Peki o zaman umarım annem dinlemesin, sonuna geldik. Teşekkür ederim geldiğin için.
Ben teşekkür ederim gördüğün için.
Çok tatlı geçti benim için program. Enerjinin bana bu şekilde aktarılacağını tahmin etmiştim ve çalıştı. Teşekkürler ve bizi dinleyen herkese de Boğaziçi direniyor arkadaşlar. Şimdi hemen konuya geri döneceğim
Evet,
koşarak.
sonuna kadar direniyor.
Yani elimizden gelen bütün destekleri de yapıyor olacağız. Ve bu program bitti. Teşekkürler.
Güle güle.
Güle güle. Geliyorum, açıyorum.